Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz. Hocamla burada müzakere edeceğiz, yorumlayacağız. Bunların ilki yine İstanbul Sözleşmesi etrafında yürüyen tartışmalarla ilgili olacak. Burada biliyorsunuz muhafazakarların ve milliyetçilerin, dindarların bir tepkisi vardı İstanbul Sözleşmesi'ne karşı. Ki bu tepki vasıtasıyla, vesilesiyle belki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu sözleşmeyi feshetti, bu sözleşmeden çekildik. Bir de hocam sizin tabirinizle yani uygarların ve modernlerin cehalet içinde bir tepkileri var. Bu konuda da bir yazı yazdınız. Uygarların ve modernlerin cehaleti diye. Biraz bunu konuşacağız aslında. Yani bu milliyetçi, muhafazakar, dindar bakış açısı kadına, aileye, erkeğe, çocuğa bu bakış açısıyla bu sizin tabirinizle uygarların ve modernlerin durduğu yer, nereden beslendikleri, niçin böyle baktıkları, İstanbul Sözleşmesi etrafında aileyi, kadını, erkeği, kadın erkek rollerini, okuma biçimlerini değerlendireceğiz bu programımızın ilk bölümünde. Yine programımızın ikinci bölümünde de Akif'i konuşacağız. Hocam İstanbul İslamcılığı başka bir yerde geçmiyor değil mi hocam? Bu tabir size ait.
Bu tabir bir arkadaş da kullanmış ama muhteva açısından farklı benim kullandığımla. Ben bunu epeydir kullanıyorum bu bakış açısına. Geliştirmeye çalışıyorum nasip olursa.
İnşallah. Bugün yine Akif'i konuşacağız ama İstanbul İslamcılığı'nın fikriyat adamı. Akif'i konuşacağız, Mehmet Akif Ersoy'u konuşacağız, yad edeceğiz. Akif nezdinde yine İstanbul İslamcılığı'nın ana umdeleri neydi, neyi savunuyordu?
Evet.
Bunu konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Hocam İstanbul Sözleşmesi feshedildi ama bu sözleşme etrafında yürüyen tartışmalar da bize iki farklı sosyolojiyi en net şekilde gözlerimizin önüne serdi. Muhafazakar ve milliyetçi kesimler meseleye aile, inanç, otorite etrafında baktılar. Aslında bizim o geleneğe de sinmiş inançlarımızdan, kültürden kaynaklanan bir aile yapımız vardı.
Tabii.
Bu çok da modernistlerin baktığı gibi böyle eşitlikçi ya da bir iktidar okuması etrafında değildi. Bazen birbirine veli kabul edilen, emanet kabul edilen, eşlerin birbirinde sükun bulduğu bir aile yapısıydı bu. İş bölümü de vardı burada. Böyle abartıldığı gibi hiçbir şeyin olmadığı, kadının ezildiği, erkeğin mutlak hakim olduğu bir aile yapısı değildi. Bir de bunun karşısında da laikçi, batıcı ve elitist kesimlerin bir bakış açısı vardı. Ben öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Yani bu kimse de kimseyi anlamadı hocam. Bu iki kesim de çok böyle anlamadı. Ben hala takip ediyorum bu iş uzun süreceğe benziyor. Muhafazakar kabul ettiğimiz bazı kadın akademisyenler bile yani doğrudan İstanbul Sözleşmesi lehine tavır alıyor. Siz aslında yazınızda bunları belirtiyorsunuz. Yani bu yetişme şekilleri, bu beslenme şekilleri, olayları, olguları okuma şekli, bu bakış açısı nereden kaynaklanıyor? Yani genel olarak İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmadan önce biz bu yarılmalar, bu farklı bakış açıları sadece eğitimle, yaşanılan sosyal çevreyle açıklanacak bir şey midir? Bazen aynı toplumda biz aynı meseleye niye bu kadar farklı perspektifler geliştiriyoruz?
Aslında bence Türkiye'de toplumun ezici bir çoğunluğu sözleşmesinin feshinden memnun kaldı.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanı siyaset yapan bir insan. Siyaseti yaparken de toplumun bu teamüllerine dikkat ediyor. Her zaman etmeyebiliyor. Ama sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı da seçimle gelen, seçimle giden birisi. Partisi seçimle iktidar olacak oldu ve yine seçimle iktidara gelecek bir iktidar. O nedenle insanların oy verme davranışını etkileyen yönelimlerine, beklentilerine, beğenilerine ilgi göstermek zorunda. Siyaset bunu getirir yani. Siyaset bunu dayatır. Sayın Cumhurbaşkanı da bence yani kamuoyu araştırmalarını sık sık yaptıran birisi ve bunu önemseyen, toplumun yönelimlerine, tahammüllerine bakan birisi, hem muhafazakar kesim hem milliyetçi kesim ciddi anlamda toplumun diğer kesimleri de eşcinselliğe karşı bir mesafe içinde olduğunu gördü. Bundan hoşnut olmadığını gördü. Ondan dolayı feshetme kararını verdi. Toplumda eşcinselliğe mesafe toplum büyük kesimi böyledir. Ama üretilen bir algı farklı bir algı var. Kadın hakları üzerinde üretilen bir algı var. Kadın şiddetinin arkasında saklanarak gelişen bir algı var. Bu eşcinselliği zımnen meşrulaştırıyor, korumaya çalışıyor, normal göstermeye çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin de bunu örneklerinden birisi. Bu neden böyle iki farklı anlama var? Bence bu siyasal veya genel anlamda elitlerin aldığı pozisyonla ilgili bir şey.
Evet.
Türkiye'de egemen elitler ne dersek diyelim batıcı zihin dünyasına eklemlenmiş olan elitlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan gelen rüzgar neyse, trend neyse, tahammül neyse onu önemseyen, o hegemonyayla bütünleşen ve bunun da Türkiye'de sözcülüğünü yapan bir kesimdir Türkiye'deki egemen elitler. Ve Türkiye'deki bu egemen elitlerin çoğu laikçi bir anlayışı benimsiyor. Avrupa'da yine mesela Avrupa İslam'a daha esnek davrandığı zaman bu elitler de İslam'a esnek davranmaya başlıyorlar. Düşünün.
Yani kendi dinlerine karşı konumu bile oradan alıyorlar.
Tabii oradan alıyor. Somut 2002 ile 2012 arası muhafazakarlarla Avrupa Birliği bir ittifak içindeydi. Bu ittifak içinde olmanın bir yansıması olarak hep yine batıdan bakarak Türkiye'yi yorumlayan, algılayan elitler ilk defa dine karşı çok olumlu davranmaya başladılar. Orhan Pamuk Kar romanında
evet,
Kemalizmi eleştirdi. Hegemonyayı temsil eden elitler.
İslamcı bir baş aktör vardı o romanda, evet, okumuştum hocam.
İslamcı olan insanlara olumlu göstermeye başladı.
Evet.
Bugün aynı Orhan Pamuk çok daha farklı bir tutuma yöneliyor. Neden? Çünkü bugün Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerinde muhafazakarlığa karşı, İslamcılara karşı daha farklı bir tutuma yöneldi. Onlar da onun bir uzantısı olarak Türkiye'de tutumlarını belirliyor.
Ne söyledi hocam? Ayasofya, Atatürk, Kemalist laikçiliğin evet, kalesiydi. Evet. İstanbul'da %55 oy almış bir CHP buranın cami olmasına nasıl izin verdi dedi.
Yani Kemalizm ve laikçilik Avrupa'nın Türkiye'deki koruyucusu, kollayıcısı, bekçiliğini yaptığı zaman yüceltilir, çok iyidir. Ama bunu yapmayıp da farklı bir yönelim içine girdiği zaman kötüdür, karşı çıkılır ona. Yeniden bunlar laikçiliklerini, yeniden Kemalizm aidiyetlerini hatırlamaya başlamalarının temel nedeni de budur. Türkiye'de Avrupa'nın benimsediği siyasete uygun bir biçimde rollerini geliştiriyorlar. Veya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü Türkiye attığı bazı adımlarla kültürel duruş itibariyle, Türkiye bağımsız olmaya yönelik adımlar atmaya başladığında bu Avrupalıların ve Batılıların hoşuna gitmiyor. Türkler sürekli kendilerini bizim aynamızda seyretmeli ve kendilerini buna göre düzenlemeliler diye düşünüyorlar. Türkler bizi beğenmeli, bize imrenmeli. Bizim tabiri caizse kuyruğumuz olmalı. Kendi ruhlarını, düşüncelerini, zihinlerini, hatta kendi bedenlerini bize benzetmeliler. Bu hayranlık içinde olmalılar ki bizden kopan, bize mesafeli olan, bizden bağımsız bir biçimde hareket eden bir millet olmasınlar. Türkiye'nin batılılaşmayla yaşadığı budur. Türk elitlerinin içinde bulunduğu konum budur. Muhafazakar kesimden bazı aydınlar da bu elitlerle aynı zaviyeye çıktığı zaman, siyasal elitler düzeyinde olsun, sivil elitler düzeyinde olsun, bunlarla temas kurdukları zaman Avrupa Birliği ile eklemlenecek bir takım ilişkiler içine yerleşmeye başlayınca onlar da aynı tutuma yöneliyorlar. Artık içinde konumlandıkları bakış açısı milli değildir. Müslümanlık temelinde gelişen bir kültür değildir. Bu coğrafyaya, bu tarihe ait olan bir bakış açısı değildir. Avrupa'nın öngördüğü neyse odur. Mesela eşcinselliği savunmak da budur. Efendim, feminizm teorisi çerçevesinde kadın meselesine, aile meselesine, gerçi feminizmde aile görülmez zaten yani. Bakmak da böyledir. Hatta daha da ileri bir noktaya gider bunlar. En temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim'i bile Avrupa feminist ideolojisiyle yorumlamaya başlarlar. İşte bu dünyanın bu düzeni içinde var olma, ona eklemlenme, egemenlerle egemen olma tutkusundan başka bir şey değil aslında.
Evet.
Türkiye'de bizim yaşadığımız budur. Bu farklılaşma buradan ortaya çıkıyor. Türkiye Avrupa'yla 300 yıllık bir hikayeye içine de ele almak mümkün. Bugün Türkiye teknolojisinden bahsediyor, milli teknoloji diyor. Bugün Türkiye milli siyaset diyor, başka şeyler diyor. Bir, bazı konularda başarılı, bazı konularda başarısız ayrı bir mesele. Ama bence en milli olunacak konu kültür konusudur. Aile konusudur, kadın konusudur, beğeni konusudur, sanat konusudur, ahlak konusudur. Biz ahlak meselemizi de Avrupa'yı, Batı'yı kendimize ayna belleyip oradan ahlakımızı seyretmeye kalkışırsak, ahlak diye bir şey kalmaz bizde. Açık ve net. Aile diye bir şey kalmaz. Büyük küçük saygısı kalmaz. İlişkisi kalmaz. O nedenle bu İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin tartışmalarda yansıyan tutumlar bu açıdan çok ibret verici şeyleri hatırlatıyor bize. Mesela bu laikçi ve batıcı elitler, profesör olan, uluslararası ilişkiler, hukuk profesörü olan bilmem ne, bunlar bu konuda bizi cahil olmakla suçladılar. Biz güya İstanbul Sözleşmesi
okumamışız.
Okumamışız. Okusak da anlayamıyormuşuz. Bakar mısınız yani? Anlayamıyormuşuz. Çünkü onlar kendileri gibi anlamamızı bekliyorlar. Doğru anlayan onlar, onların anladıkları biziz. Doğru. Biz onlar gibi anlamadığımız için de yanlış anlamış oluyoruz. Anlamamış oluyoruz. Yani bırak yanlış anlamayı, anlama imkanımız hiç yokmuş. Nasıl bir damgalama, nasıl bir rafine bir ötekileştirme.
Bir de hocam o ötekileştirme
ve nasıl
de,
bir kibir.
Kibir var şu da var hocam. Yani bu laikçi ve batıcı kesimden İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle ilgili yapılan eleştirilerden birisi de şu. Ya aslında AK Parti tarikatların ve cemaatlerin baskısına dayanamadı.
Evet.
Bu fesih kararının ardında tarikat ve cemaatlerin otoritesi baskısı vardı. Hem Tayyip Bey'e karşı hem AK Parti'ye karşı. Bu da bir bilinçaltı değil mi hocam? Burada yani Kemalizmin diyorsunuz siz a priori tarikat karşıtlığından kaynaklanıyor bu.
Öyle. Öyle.
Yani aslında o tarikat cemaat sözde yani özünde satır arasında o din düşmanlığının tarikat tabii. Ve cemaatlerle kılıfa büründürülmesi değil mi hocam?
Tabii bu? Aynen öyle. Yani doğrudan dine düşmanız demiyorlar. Dinin neşveleri olan, dinin tezahürleri
kurumları olan,
dilin kurumları olan, formları olan pratik yapıları suçluyorlar. Buna karşı düşmanlık yapıyorlar. Bir de tabii bunlar batıya batıcı kimlikleri kadar Kemalist kimlikleriyle de var oluyorlar. Türkiye'deki prestijlerden, saygınlıklardan, imkanlardan, eğitim kurumlarından hep bunlar Kemalizmin bekçiliğini yaparak sahip olmuşlardır. bu bekçiliklerinin bir uzantısı olarak da sürekli bu ideoloji bakış açısıyla düşünmeye, konuşmaya, yorumlamaya devam ediyorlar. Orhan Pamuk gibi bir adam bile o kadar ya özgürlükçüydü, sosyal demokrattı, liberaldi vesaire, kalkıp yeniden Atatürkçülükten bahsediyor. Kalkıyor yeniden laiklikten bahsediyor. Laiklik elden gitti diyor. Bakın. Kısacası, Türkçesi bu. Laiklik elden gitti diyor. Böyle bağırıp çağırıyor. Diğer bir takım profesörler aynen bu konuda bu tür yaklaşımlar ortaya koyuyorlar. Ve tarikat güya bu toplumun büyük bir kesimi buna karşı değilmiş. Tarikatlar karşı olduğu için baskı yaparak bunu engellemişler. Burada hem o Kemalizmin a priori ön yargılı şartlanmış tarikat karşıtlığı düşüncesinin bir uzantısı var. Aslında yurt dışında doktora da yapsa, Oxford'da seminerde verse, derste verse, 10 tane dil de bilse hala cehalet içinde yaşamaya devam ediyor bunlar. Çünkü şartlanmış ve doğruyu görme gibi bir arayışı yok. Tarikatlar Türkiye'de de, dünyada da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaygın olan toplumsal kurumlardır. En büyük tarikatlardan birisi de seküler bir tarikat olarak Masonlar vardır.
Evet.
Bunu da hatırlatmak lazım. Ve bu burada ikinci bir strateji var. O da AK Parti'yi, iktidarı, Erdoğan'ı karşısına almak yerine bu stratejinin bir parçası olarak suçu muhafazakar kesimin belli gruplarına yüklemek ve yine muhafazakarları kendi içinde bir çatışmaya sevk etmek. Ve yine AK Parti içindeki kimi batıcı elitlerle beraber olan, onlara özenen, onlara eklemlenen kimi elitleri de yanına almak. Onlarla beraber hareket etmek. Bu da başka bir strateji. Onların daha güçlü olmasını sağlayan bir strateji. Bakın, Türkiye'nin çok tanınmış, CHP'de de milletvekili olmuş bir profesör, hukukçu bir profesörün de enteresan bir açıklaması dün vardı bununla ilgili. O da diyor ki, bu diyor buna, yani bu feshedilemez, bunun feshedilmesi tartışılamaz diyor. Aynen bu, tartışılamaz. Bakın, bu adam hukuk profesörü. Bu adam Türkiye'nin yani elitlerinden birisi, el üstünde tutulan, ya Kadıköy'de ya bilmem nerede elit mahallelerde yaşayan, elit bir üniversitede bulunan vesaire birisi tartışılamaz diyor. Kardeşim, biz hadisleri tartışıyoruz ya. Yani insanların yazdığı bir metin nasıl tartışılmaz olur? Bilimsel bilginin hangi
neresinde yazıyor
neresinde tartışılmaz? İnsanların yazdığı bir metninin tartışılamayacağı söylenir.
Hele hocam, sosyal bilimlerde bu iş böyle diyen birinin usul açısından kaybettiği kabul edilir.
Değil mi? Yani sonuçta bu metnin insanlar toplumdaki çeşitli sorunlarını çözmek için geliştirdikleri bir yaklaşımdır. Yazdılar, ortaya koydular. Sonra başka bir şey baktı ki bu kaç senedir Türkiye'de uygulanıyor. Doğru sonuçlar vermedi. Şiddet daha çok arttı, aileler daha çok parçalandı, boşanmalar yükseldi. Yapılan araştırmalar da bunun iyi sonuç vermediği yönünde. Dolayısıyla o zaman bu metin tartışılır, bu anlaşma tartışılır. İnsanların yaptığı, ürettiği bütün anlaşmalar, bütün kitaplar tartışılır kardeşim.
Evet.
Bizim için tartışılmaz tek şey vahiydir. Biz ona inandığımız için tartışmıyoruz. Çünkü biz ona inanıyoruz. Ama beşeri bir üretime böyle mutlak anlamda inanılır mı? Çünkü beşer şaşar. Sınıfsal olarak şaşabilir, cinsiyet kimliği olarak şaşabilir, zaafları nefsi itibariyle şaşabilir, bağlantı içinde olduğu güç ilişkileri nedeniyle şaşabilir. O nedenle ürettiği metinler kullanışlı olur.
En nihayetinde hocam, dayandığı bir kültür, müktesebat, medeniyet var yani.
Ha, o da ayrı, evet. Bunlar için tartışılmaz çünkü onu bunlar.
Da, onu da sorayım hocam ben şimdi, evet. Bu sözleşme feshedildi. İlk ses işte Amsterdam'dan geldi, Paris'ten geldi, Washington'dan, evet. Geldi. Yani demek ki yani buradan çıkmış bu metinler. Bu,
he, yani sahibi İstanbul değil.
Evet, yani
en
buranın ruhunu.
Zokayı da oradan yedik. İstanbul sözleşmesi yansıtıyor. Deniyor.
Evet.
İstanbul ruhu yok, İstanbul yok.
Evet.
Tepki gösteren kim? Biden tepki gösteriyor. Biden'a mı kalmış?
Evet.
Yani... Biz Biden'ın kendi eşiyle, kendi çocuklarıyla nasıl yaşayacağını kararlaştırıyor muyuz? Batı'ya diyor muyuz ki siz bundan sonra çocuklarınıza, evlatlarınıza, hanımınıza böyle davranın, böyle hareket edin. Onlar neden bize söylemiyor?
Sözcüsü eşcinsel hocam.
Kendilerini buluyorlar.
Evet.
Değil mi?
Tabii. Yani. Her hafta çıkıp dünyaya ayar veren, evet. Biden'ın sözcülüğünü yapan kişi bir eşcinsel. Biz diyor
yani,
muyuz
kardeşim,
yani?
Kardeşim şunu bir ara Mahir Kaynak söylemişti. Hoşuma gitmişti. Biz Avrupa'yla, Batı'yla siyasi ittifaklar yapabiliriz, ekonomik ittifaklar yapabiliriz. Ama biz nasıl yaşayacağımız konusunda Batı bize akıl veremez artık. Ne Amerika verebilir, ne Avrupa verebilir. Ne de onların buradaki uzantıları verebilir. Kusura bakmasınlar. Biz nasıl yaşayacağımıza, kendi değerlerimize, kültürümüze, inancımıza, ahlakımıza karar vereceğiz. Bu yaşantılarımızda bazı problemler yaşanabilir. Avrupa'da yok mu? Dünya kadar problemleri var yaşantılarından kaynaklanan. Ama biz bu problemlerimizi çözmek için tamamen kendi yaşantı tercihlerimizi yok edip kendimize kıble olarak Avrupa'yı, Amerika'yı göremeyiz. O dönem bitti yani.
Evet.
Yani kültürel bir bağımsızlığa doğru gidiyoruz biz.
Evet.
Bağımsız bir düşünmeye doğru gidiyoruz. Kültür, siyaset ve ekonomi ve teknolojiden tamamen farklı bir alandır.
Yani. Evet. Geçen hafta da konuşmuştuk hocam. Biz bu sözleşmeyi kültürel bir bağımsızlık olarak nitelendirmiştik. Şimdi bir Ankara Sözleşmesi yazılacaksa artık Müslümanların ve Türklerin kadim değerlerinden ilham alan bir sözleşme olmalı bu.
Belki biz bunu yapamadığımız için güvensiz, özgüveni yok, bir şeye yaramaz, sürekli ağzını, başını, gözünü, kulağını batıya çeviren, oradan bekleyen. Ya kendin bir şey yap, hatalı yap, sonra hatanı gör, değiştir. Ama kendine ait bir düşüncen, bir yolun, bir duruşun olsun. Daha ne kadar bu taklitçilik kültürü devam edecek? Taklitçilikten bir özgün kültür ortaya çıkabilir mi? Ey Orhan Pamuk diyelim. Senin yazdığın romanların en iyisi Benim Adım Kırmızı ve sen bu toplumun kültüründen yararlanarak onu yazıyorsun. Ve bu kültürden yararlanarak, ilham alarak yazdığın için önemli bir şey ortaya koydun.
Evet.
O zaman bu topraklara, bu coğrafyaya, bu kültüre saygı duyacaksın. Sen burayla önem taşıyorsun. Yani.
Evet. Hocam çok teşekkürler bu konuda değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından İstanbul İslamcılığının fikriyat adamı Mehmet Akif Ersoy'u konuşacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek dileğiyle.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde İstanbul Sözleşmesi'ne karşı batıcı, laikçi kesimlerin daha doğrusu tavrını eleştirdik, bu konuyu ele aldık. Bu bölümde de Akif'i konuşacağız tekrardan, defaatle olduğu gibi. İstanbul İslamcılığının fikriyat adamı olarak konuşacağız ki programımızı düzenli takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. İstanbul İslamcılığı da burada konuşuldu birkaç kez. Herhalde hocam en az 3 program yaptık biz bununla ilgili. Orijinal bana göre bir nitelendirme, isimlendirme. Evet. Hocam siz diyorsunuz ki Mehmet Akif üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Çünkü aynı zamanda İslamcılık fikrinin nasıl hani doğduğu, geliştiği, yani bir fikir bazında ete kemiğe büründüğü, yani şöyle bizim son yüzyıllık tarihimize bakarsanız bunun önemli temsilcilerinden, yazılarıyla, şiirleriyle, konuşmalarıyla, vaazlarıyla bunu temsil edenlerden birisi Akif.
Evet.
Fakat Akif bizzat hani konuşmacı, siyasi bir aktör olarak değil, bizzat bu İstanbul'un İslamcılığının ana unsurlarını belirleyen, bu konuda yazan, şiir yazan, evet, konuşan bir insan. İşte buradaki meşrutiyet fikri, İttihad-ı İslam fikri, hem modernliği karşısına alan ama aynı zamanda onu anlamaya çalışan, onda işe yarayacak unsurları toplamaya çalışan da bir insan Akif. İslamcılığın tecdit ve ıslahat boyutlarıyla da bütünleşen bir insan. Ben şunu sorayım hocam. Genelde, evet, Mehmet Akif konuşulmaya başlandığı an hemen işte Sultan Abdülhamit'le, evet, bir karşıtlık üzerinden değerlendiriliyor. İnsanların aklına bu getirilmeye çalışıldı. Yani bizim İstiklal şairimiz, önemli İslamcılığın önemli fikir adamlarından birisi ama işte konumlanışı Sultan Abdülhamid'in karşısında bir konumlanma ve kısmen Cumhuriyet'le birlikte Türkiye'ye sokulan batılı modernleşmenin de bir savunucusu gibi işte modernci bir algı da var. Bu nereden çıkıyor? Hani biz Akif'i bu manada tezkiyeye ihtiyaç yok ama bir tezkiye ederek başlayalım şu İstanbul İslamcılığını, evet, konuşmaya.
Evet, valla bu biraz konjonktürle ilgili. Biraz da bence Soğuk Savaş dönemi İslamcılığı ile ilgili açıkçası. Soğuk Savaş dönemi İslamcılığı Osmanlı'nın aşırı reddedilmesi, inkar edilmesi karşısında padişahlığı, Abdülhamid'i, Vahdettin'i yeniden yapılandırma, yüceltme ve hakkını teslim etme gibi bir arayışı var.
Evet.
Necip Fazıl Kısakürek bunu yapan, bunu inşa eden önemli isimlerden birisi. Ve İslamcı kesim de, muhafazakar kesim de İslam Osmanlı üzerinden tamamıyla reddedilerek devletten, toplumdan uzaklaştırılmaya çalışıldığı için onlar da İslam'ı Abdülhamit'le, Vahdettin'le, Osmanlı'yla birleştirerek yeniden algılamaya, yeniden üretmeye, yeniden anlamaya başlıyorlar. Böyle bir durum var. Bir
onları defa. Da o zaman küçücük de oldu, küçücük de olsa eleştiren herkesi de ötekileştirdiler. Öyle,
evet,
mi hocam?
Yani böyle bir şey var. Evet. Yani Cumhuriyet'in ki işte, Osmanlı'yı tasfiyesi,
evet,
padişahlarla ilgili ürettiği bir sürü yanlış fikirlerin hakim hale getirmeye çalışılması, muhafazakar kitleleri de bu konuda daha hassas hale getirdi. Onlar da bu fikre karşı bu kişileri önemseyen, yücelten, masumlaştıran varlıklar olarak algılanmalarına neden oldu aslında. Bununla çok yakından ilgili bir şey bu. Düşün, bizim ilkokul dönemlerinde, hala var mı bilmiyorum, ilkokul sıralarında, ben köyde ilkokulu okudum. Hocalar, öğretmenlerimiz anlatıyordu. İşte padişah şöyle kötü, böyle kötü. Ondan sonra Cumhuriyet geldi, şöyle iyi yaptı, böyle iyi yaptı. Böyle bir karşıtlık üzerinde okuma vardı. Bunu aşmak, evet, yani efendim Osmanlı bizim devletimizdi. Büyük bir devletti. Padişahlar da büyük bir insanlardı. Bunlar da cennetli mekandı diye, evet, Necip Fazıl'ın o meydan okuyucu coşkulu söylemini düşünün ya. Yani.
Evet.
Bunun da yakından ilişkili bence. Böyle bir algılama geliştiği
ama
zaman.
Ama bunun karşısında da o yeni cumhuriyet Kemalist kadroların işte Kızıl Sultan.
Tabi Abdülhamid'i de böyle damgalıyorlar.
Böyle damgalıyorlardı.
Kızıl Sultan diye damgalıyorlar. Aslında Kızıl Sultan kavramını ilk defa kullananlar işte Ermeni lobilerinden insanlar Fransa'da. Fransızca bir terim olarak bunu kullanıyorlar. Bunu yaymaya çalışıyorlar. Abdülhamid'in politikalarına ciddi anlamda karşı oldukları için. Ama enteresan bir şekilde dediğin gibi resmi ideolojide bu bakış açısını ders kitaplarına sürdürüyor. Şimdi halife olan bir insan, mücadele etmiş bir insan, bazı toprak kayıpları var ama mücadelesi var. Bazı yanlışlıkları da olsa, kayıpları da olsa Abdülhamid büyük mücadelelerde bulunmuş, büyük modernleşme faaliyetlerine girmiş bir insan. Bu açıdan da aslında İttihat-ı İslam siyasetini de taşıdığı için de Akiflerle bir paralelliği de var. İttihat-ı İslam siyaseti güdülmeseydi Akif'in çıkardığı Sırat-ı Müstakim dergisi Bakü'de, efendim, Üsküp'te ve diğer birçok yerlerde okunan, takip edilen bir ağa sahip olabilir miydi acaba mesela?
Olamazdı.
Yani biz bu yönüyle hiç düşünmüyoruz. Evet. Abdülhamit ciddi anlamda İttihat-ı İslam siyasetini İslam coğrafyasına destekliyor ve hakikaten İngilizler ciddi anlamda korkuyorlar bundan. Açık, bunu ben demiyorum. İlber Ortaylı'nın yazdığı makalede geçer bunlar. Kemal Karpat'ın yine yazdığı, Abdülhamit'le ilgili yazdığı şeylerde geçer, çalışmalarda. Çünkü İttihat-ı İslam'la bütün İslam dünyasını birleştirme, sömürgecilere karşı isyan etme siyasetini tutuyor içinde. Kitleleri, insanları, aydınları uyarıyor. Ve Kurtuluş Savaşları'nın çoğunun altyapısında da bu siyaset var bir biçimde. Milliyetçiliğe de evrilse, ulus devlete de evrilse, öncesinde tavır almaya, mücadele etmeye, buna cihat deniyor yani, daha ötesi yok. Sömürgecilere karşı, işgalcilere karşı cihat etme siyasetini Abdülhamit desteklemiştir. İç açıdan baktığımız zaman da, iç siyaset açısından baktığımızda da İslamcılar bunu istibdat olarak değerlendiriyorlar. Sadece İslamcılar değil, meşrutiyet düşüncesini geliştiriyorlar ve Abdülhamit kanuni esası rafa kaldırdığı, meclis-i mebusanı şey yaptığı için, kapattığı için, ilga değil de ne denir ona?
Fesih diye geçiyor hocam.
Yani geçici olarak.
Geçici olarak, evet.
Böyle bir şey yapıyor. O şey, diplomatik terimler var. Tabii. Mesela anayasayı tümüyle ilga etmiyor. Rafa kaldırıyor yani kanun, evet, esası. 1908 yılında da yeniden anayasa uygulanıyor. Yeniden meclis açılıyor. 1876'da kapatılan meclis.
Evet.
Böyle bir şey var. Tamamen yok edilmiyor. İç siyasette meşrutiyetçi düşünceyi savunan bütün kesimler, Türkçüler, Garpçılar, İslamcılar da bunu savunuyor ve bunların nezdinde Abdülhamit istibdat rejimini uygulayan bir padişahtır. Bu dediğimiz nedenlerden dolayı. Ve Abdülhamit giderse istibdat rejimi gider ve dolayısıyla önemli sorunlarımız da çözülür gibi bir bakış açısı var. Bu genel anlamda tabii fazla ütopyalaştırılan bir bakış açısı. Bunu Said Halim Paşa da itiraf ediyor. Herkes diyor, hepimiz böyle bekliyorduk. Abdülhamit gitti, istibdat yine bitmedi yani diyor. Bu bir kişi meselesi değil, toplumsal yapı meselesi diyor. Fakat sonuçta meşrutiyetten yana olmak da, meşveretten yana olmak da, efendim, istişareden yana olmak da çok önemli bir siyasal tutum. Akif bu siyasal tutumu savunan birisi. Bundan dolayı önemli. Fakat öte yandan diyelim, İstibdat şiirinde Abdülhamit'le ilgili ifade ettiği bazı aşırı kelimeler var. Bu aşırı kelimeler de doğru değil yani.
Evet.
Açıkçası. Mehmet Akif Ersoy da peygamber değil. Büyük bir insan. Bazı hataları olabilir. Bence bir hatası da bu konularla ilgili o sarf ettiği aşırı ifadelerdir. Ama genel tutumuna baktığımız zaman meşrutiyetçi düşünceyi savunuyor. Meşvereti savunuyor. Müslüman demokrasi düşüncesini savunuyor bunlar. Said Halim Paşa da savunuyor. O da 1917 yılında, enteresandır, Muhammed İkbal'de Müslüman demokrasi diye makale yazıyor, Lahur'da yayınlıyor. 1921 yılında da Said Halim Paşa Müslüman toplumlarda siyasal kurumlar diye makale yazıyor. Kendisi, bakın yani, şeydeyken, Malta'da sürgünde, İtalya'da, Roma'da yaşıyor. Türkiye'ye gelmesine izin verilmiyor maalesef. Akif de bunlarla ilişkili birisidir. İstanbul İslamcılığı derken şunu demek istiyoruz. Modern dönemde yeniden İslamlaşma fikriyatının en önemli merkezi İstanbul'dur. Bakın. Çünkü İstanbul payitahttır. Çünkü İstanbul hilafet merkezidir. Bu çok önemli bir şeydir. İslam dünyasının meselelerini tartışmak, çözümler üretmek için bir merkez olarak var oluyor burası. Bu merkezin ana düşüncesi de işte meşrutiyetçilik bu. Bununla temellenen İslamlaşma, İslamcılık aslında İslamlaşma demektir.
En başta iddiada yani, İslam var değil mi hocam?
İslam birliği var. Evet. Müslümanlar bir
Müslümanlar
olsun.
Müslümanlar bir olsun.
Müslümanlar beraber olsun. Efendim bütün Müslümanların bir bayrak altında toplanması zor bir hayal. Kardeşim aynı bayrak altında illa toplanman mümkün olmayabilir. Ama aynı tahayyül içinde olabilir.
Yani biraz Gaspıralı'nın tabiriyle dilde değil fikirde işte iş birliği. Değil mi
tabii,
hocam biraz?
Tabii Kazan'da
yani?
Olan aydınlar da.
Evet.
Kafkasya'da Türkü Cumhuriyetlerden çeşitli aydınlar da bu hareketi.
Yani aynı dil alıyor. Altında toplayamayız biz Müslüman unsurları ama yani fikirde, işte aynı.
Tahayyülde aynı olma.
Aynı olabilir yani.
Yani dünyanın ortak siyasi tahayyülü içinde yer almak. Neden olmasın kardeşim? Yani bunu işte Namık Kemal diyor ki İttihad-ı İslam'ın kurucusu diyor aslında Yavuz Sultan Selim'dir. Çünkü Yavuz Sultan Selim Basra'dan Adriyatik'e kadar Müslümanları bir bayrak altında toplamış, merkezileştirmiş. Bu merkezileştirme sayesinde Müslümanlar asırlarca güvenlik içinde yaşamışlar. Huzur içinde yaşamışlar. Hem iç fitnelere son verilmiş, değil mi?
Evet.
Hem de dışarıdaki taarruzlara karşı bütün Müslümanları ortak bir tahayyülde ve coğrafyada tutmuş. İstersen aynı somut coğrafya içinde olmayalım. Adam Amerika'da yaşasın, Rusya'da yaşasın, Afrika'da yaşasın. Ama beni bir Müslüman olarak kaygılarımı, endişelerimi, acılarımı, sevinçlerimi hissediyorsa, dünyanın adaletle yönetilmesi konusunda benimle aynı kaygıları taşıyorsa, bu İttihad-ı İslam'dır. İttihad-ı İslam budur. İslam içinde bir olmak budur. Aynı hayallere sahip olmak budur. Hani şöyle bir hadis de var. Bir Müslümanın ayağına iğne battığı zaman diğer Müslümanın da bunun acısını duyması gerekir. Değil mi? Peygamberimizde mealen böyle bir şey var. Tam
evet.
Metnin tamamı aklımda değil ama yani Müslümanların birbirinin acısını, sevincini, kaygılarını
hissetmesi lazım hocam.
Hissetmesi, tabii. Paylaşması. İttihad-ı İslam bu açıdan önemli bir şeydir. Ümmetin kendine ait bir siyasetidir bu. Mesela Turani toplulukların bir itaadı, Turancılık bir itaadını sağlayacaksa olsun. Yani dün bir şeyde okudum haber. İşte Turan Bilimler Akademisi mi neyi kurulmuş? İyi bir şey dedim. Yani o bölgedeki Türkler, Müslümanlar kendi aralarında bilim üzerinde birleşiyorlarsa, bir araya geliyorlarsa, etkileşime giriyorlarsa bu iyi bir şeydir. Müslüman için elbette bunun temelinde Allah rızası için olmalı. Yani. Şimdi Turancılık da ki Ziya Gökalp'ın dediği anlamda ezanla Türkçe okunacak falan o tahayyül ayrı bir şey yani onu tartışırız. Ama sonuçta bir Turan bölgesi var mı? Var. Orada Türkler, Müslümanlar yaşıyor mu? Yaşıyor. Bunların birliğini savunmak neden kötü olsun? Müslümanlar var mı dünyada?
Bu birliği sağlayacak her türlü iş birliğini
evet.
Desteklemek lazım.
Evet.
Yani hocam.
Veya İslam dünyasında Müslümanlar bugün coğrafyaları parça parça. Onlarca devlet var. Bir sürü zengin kaynakları var. Ama yaşanılan acılara bak. Birleşmiş Milletler'de bir güçleri var mı? Bir etkinlikleri var mı? Dünya düzeninde bir sözleri var mı? Yok. Neden? İşte o İttihad-ı İslam olmadığı için. Ortak bir İttihad-ı İslam düşüncesi olsa bir siyasi merkez olur. Avrupa Birliği bir siyasi merkez değil mi? Amerika Birleşik Devletleri kaç tane? 52 devletten oluşuyor. Bir siyasi merkez değil mi? Avrasya düşüncesi bizim düşüncemiz mi? Avrasya siyaseti Rusya'nın 1920'lerde aydınlarının geliştirdiği bir siyaset. Neden Türklerin, neden İstanbul'da ki Müslümanların, aydınların kendi coğrafyalarının sorunlarını anlamak ve sonra da bunları çözmek için bir siyasetleri olmasın. Değil mi?
Evet.
Bize ait kendi siyasetlerimiz olmalı. İşte İstanbul İslamcılığı dediğimiz zaman İstanbul temelinde üretilen yeni fikirlerle Müslümanların sorununu çözme çabası vardır. Ve bu çözme çabası Orada Akif bunu temsil eden önemli isimlerden birisi. Meşrutiyetçidir bunlar. İtihad-ı İslam'ı savunuyorlar. Modernliği tümüyle reddetmiyorlar. Modernlikle eklektik bir ilişki var. Bilimle, bilim tarafını, teknoloji tarafından yararlanalım. Ama öte yandan ahlakımızla, sanatımızla, dilimizle, inancımızla kendimiz olalım. Bu görüş hala önemli bence.
Evet.
Ve bunu neden İstanbul İslamcılığı diye ifade ediyoruz? Çünkü bu Kahire'de gelişen İslam anlayışı, Riyad'da gelişen İslam anlayışı, Lahor'da gelişen, Delhi'de gelişen İslam anlayışlarından farklı.
Evet.
Tahran'da gelişen İslam anlayışlarından farklı.
Yani devrimci İslamcılıkla, Soğuk Savaş İslamcılığıyla, evet, Selefi, Vahabi, haricilik, evet, unsurlarını taşıyan diyorsunuz
İslam
hocam.
İslam anlayışlarıyla.
Kahire, Riyad, evet, İslamcılığından farklı.
Onlardan farklı yani.
Evet ve
ciddi anlamda farklı.
Şiiliğin o çok egosantrik, kendi merkezci, evet, yapısından hepten.
Mezhepçi. Oradan da farklı.
Tamamen farklı
mezhepçi
zaten.
Mezhepçi değil yani. Evet. Bu İstanbul'da gelişen İslam anlayışı, İslam tefekkürü mezhepler üstüdür. Bütün mezhepleri kapsar. Mezhepleri kucaklar. Bu açıdan aslında Rıza Terif Reşit Rıza da, evet, İstanbul İslamcılığın bir uzantısıdır. Muhammed Abduh da Osmanlı'nın coğrafi dünyasında, entelektüel coğrafyasında bunlar yetiştikleri için bunlar da İstanbul İslamcılığının anlayışının bir uzantısıdır. Mehmet Akif Ersoy'un Muhammed Abduh'un makalelerini çevirmesi bununla yakından ilgilidir. Abduh'un temsilciliğini yapmıyor. Abduh'un imparatorluğun bu payitahtında gelişen anlayışla paralellik teşkil eden görüşleri olduğu için onları tercüme ediyor, onlarla bir etkileşim içine giriyor. Ama biz imparatorluğumuzu kaybettikten sonra işte Kahire'de gelişen, Riyad'da gelişen İslam anlayışlarına bakalım. Bu İslam anlayışları ciddi anlamda haricilik özellikleri taşıyor. Vehhabi selefiliği özellikleri taşıyor. Efendim siyaseti iman ve küfür üzerinden değerlendiriyor bunlar. Devrimci İslam anlayışından bahsediyorlar bunlar. Bunlar bizim bahsettiğimiz İstanbul'dan gelişen Müslümanlık anlayışıyla birebir örtüşmüyorlar.
Evet hocam.
Soğuk Savaş döneminin dünyada gelişen devrimci ideolojisiyle daha çok ciddi anlamda örtüşüyorlar. Tarih içinde Vehhabilerin ve Haricilerin ortaya koydukları İslami anlayışlarla örtüşüyorlar.
Evet. Hocam bugüne hani Akif ne söyler ya da İstanbul İslamcılığı bugüne, ana ne söyler dediğimizde herhalde bu modernlikle arasına koyduğu mesafe ya da onunla ilgili karşıtlığı değerlendirmesi, evet, herhalde buna da ayrı bir başlık açmak gerekiyor.
Doğru. Bunların
siz diyorsunuz ki Mehmet Akif hem moderndir hem de modernliği eleştirendi. Hani ne, evet, de tamamıyla kabul etti bunu ne de reddetti.
Tabii.
Bu konuda neler söylemek, evet, istersiniz?
Bu hala çok üzerinde durulan, tartışılan bir şey.
Genellikle, bu konulardaki en çetrefelli, evet, konu da bu.
İki tutum var. Bakın bu tutumlar yine İstanbul İslamlaşmasını yansıtmıyor. Tutumlardan birisi tamamıyla modernist Fazıl-ı Rahman üzerinden temsil edildiği biçimiyle, tamam mı, Amerika'da formatlanan açıkçası Hindistan kıtasının belli sorunlarını üzerinde taşıyan bir biçimde modernist veçeleriyle geliyor. Veya Türkiye'de Kemalizmin belli bir dönemde desteklediği, tamam mı, İslam'ı modernleştirerek, birebir İslam'ı tamamen modern paradigmaya eklemleyerek, ona uygun hale getirerek geliştiren modernist bir tutum var. Diğer tutum ise tamamen modernliğin Müslüman toplumları bozduğu, Müslümanları bozduğu ve dolayısıyla bunun her şeyinden uzak olmamız gerektiğini söyleyen gelenekçi tutum var. Bu iki tutum da bizim bu coğrafyayı, özellikle Anadolu'yu, İstanbul İslam anlayışı, imparatorluğun İslam anlayışını pek yansıtmıyor. Akif de bunlardan uzaktır. Bakın bugün Selefiler, Vehhabi Selefiler daha çok fundamentalist bir tutuma sahipler ve bütün modern olan şeye karşı savaş açarlar. Suudi Arabistan ilk kurulduğu zaman Vehhabiler mesela batıdaki teknolojilere saldırırlar. Onları yağmalarlar, yıkarlar. Sonra kral onlara silahı alır, silahı gösterir. Bununla düşmanlarımızla nasıl başa çıkacağımız konusunda etkili olduğunu söyler. Ve onları bu teknolojiyi kullanmaya ikna eder bakın. Evet. Çölden gelen, tamamıyla gelenekçi, tamamıyla modern olanı reddeden bir tutum. Bu daha farklı biçimlerde de tezahür eder. Seyyid Hüseyin Nasr'da daha farklı bir formla tezahür eder.
Evet.
Gelenekçilik bu. Şimdi Akif bu ikisi değil. Bizim yolumuz bu ikisi değil. Biz hikmet müminin yitik malıdır.
Evet.
Nerede bulursa onu alır deriz. Avrupa'da da hikmeti bulursak ondan yararlanırız, alırız. Ama taklitçi olmayız. Biz Avrupa'nın sözcülüğüne, taklitçiliğine, bekçiliğine hayır diyoruz. Ama orada iyi şeyler varsa onlardan faydalanırız. Mesela işte demokrasiyi biz meşveret olarak anlıyoruz, meşrutiyet olarak anlıyoruz. İnsanlarla ilgili karar alırken onlara sormak. Bu veçhesiyle iyi bir şey. Vatandaşlık, insanlar hangi mezhep, hangi cinsiyet, hangi kabile, hangi sınıftan olursa olsun kanun önünde eşit olarak tanımlayan modern vatandaşlık anlayışı. Bu da güzel bir şey. Bunlardan faydalanırız.
Evet.
Bilimsel gelişmelerden faydalanırız. Fakat aynı zamanda biz Avrupa'nın savunduğu mesela işte hümanizm düşüncesi, sekülerizm, yani laiklik, dini tamamıyla hatta siyasi alandan, toplumsal alandan, devlet alanından silen Fransız laiklik anlayışı. Bu anlayışlar bize terstir. Biz bunları kabul edemeyiz. Modern dönemde ortaya çıkan bu ve bunun gibi Tanrı'yla çatışan, din ve bilimi birbirine alternatif ve çatışan alanlar olarak gören bu tür modern gelişmelere karşı da mesafe içindeyiz.
Mesafe. Yani biraz daha herhalde yani. Yani alınması gereken, alınması tavsiye edilen o fen bilimleri, mühendislik bilimlerindeki gelişmeler, bir takım teknolojik gelişmeler. Onu da
evet.
Kullanım amacını da burada yeniden belirleyerek değil mi hocam?
Öyle.
Yani, kullanımını İslamlaştırarak, kullanma niyetini İslamlaştırarak, yeniden belirleyerek, onu da bir süzgeçten evet. geçirerek herhalde
bu
almak
açıdan,
gerekiyor.
İslam düşüncesi aslında bugüne de hitap eden bir düşüncedir. Bizim ne modernlik içinde tamamıyla kaybolarak kendimizden uzaklaşmamızı önerir, ne de modern çağa yabancılaşmamızı getirir. Gelenekçilik modern çağa yabancılaşmayı getiren bir şey. Modernizmde bizim kendi varlık dünyamızla, mirasımızla, geleneğimize mesafeli olmamız, onu reddetmemiz, ona hatta düşman olmamızı getiriyor.
Evet.
Bunlar problemli ekoller, problemli yaklaşımlar. Ama dediğim gibi Akif'in temsil ettiği İslam anlayışı, İslamcılık düşüncesi bunların ötesine uzanır ve daha günümüze de bize de katkı sağlayacak özelliklere sahiptir.
Evet. Hocam, sizin yazınızın son paragrafını okuyarak bitirelim. Soğuk Savaş İslamcılığıyla devrimci İslamcılık, Selefi, Vahabi ve haricilik unsurları taşıyan Kahire ve Riyad İslamcılıklarıyla yüzleşerek onlardan sıyrılmak için Akif bizim için önemli bir fikir adamı. Yeniden İslamlaşmanın ıslahatçı, meşrutiyetçi, modern ve anasır İslam özellikleriyle buluşmak zorundayız. Akif de bu konuda bize hissiyat ve fikriyatıyla yol gösteren öncülerimizden biridir diyorsunuz
evet.
hocam. Çok teşekkürler bu güzel yazı için, değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.